bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr
Köstebek Doktor Necip Ablemitoğlu 1. Kaset 1. Yüz Toplumsal Dönüşüm Yayınları No 207 1. Basım Şubat 2003 İstanbul Filyo Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Okuyan Levent Filyoz. Ses kaydına başlama tarihi 6 Mayıs 2005. Cumhuriyet Savcıları, Meriç kıyılarında çalışan Türk köylüsünün kaybolan sapanlarından tutunuz da bu yurtta yaşayanların uğrayacakları en ufak bir haksızlıktan, hatta Bingöl Dağları'nın ıssız kuytularına nafakalarını bekleyen öksüzlerin gözyaşlarından siz sorumlusunuz. Mahmut Esat Bozkurt, 1. Dönem Adalet Bakanı. Türk genci, inkılapların ve rejimin sahibi ve bekçisidir. Bunların lüzumuna ve doğruluğuna herkesten çok inanmıştır. Rejimi ve inkılapları benimsemiştir. Bunları zayıf düşürecek en küçük veya en büyük bir kıpırtı ve bir hareket oldu mu, bu memleketin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adliyesi vardır demeyecektir. Hemen müdahale edecektir. Elle, taşla, sopa ve silahla, nesi varsa onunla, kendi eserini koruyacaktır. Polis gelecektir, asıl suçluları bırakıp suçlu diye onu yakalayacaktır. Genç, polis henüz inkılap ve cumhuriyetin polisi değildir diye düşünecek fakat asla yalvarmayacaktır. Mahkeme onu mahkum edecektir. Yine düşünecek, demek adliyeyi de ıslah etmek, rejime göre düzenlemek lazım diye düşünecektir. Onu hapse atacaklar, kanun yolundan itirazlarını yapmakla beraber bana İsmet Paşa'ya, meclise telgraflar yağdırıp haklı ve suçsuz olduğu için tahliyesinin çalışılmasını istemeyecek ve diyecek ki ben inancımın ve kanaatimin icabını yaptım. Müdahale ve hareketimde haklıyım. Eğer buraya haksız olarak gelmişsem bu haksızlığı meydana getiren sebep ve amirleri düzeltmek de benim vazifemdir. İşte benim anladığım Türk genci ve Türk gençliği. 5 Şubat 1933 Bursa, Kemal Atatürk. Doktor Necip Ablemitoğlu, 28 Kasım 1954, 18 Aralık 2002. 1954 yılında Ankara'da doğan Ablemitoğlu, 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. 1977-1978 yıllarında Dilde Fikirde İşte Birlik adlı aylık bir dergi yayınladı. Uzun yıllar çeşitli kuruluşlarda basın müşaviri olarak çalıştıktan sonra Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde master ve doktora yaptı. Türkiye dışındaki Türk topluluklarının yakın tarihiyle ilgili olarak çalışmalar yapan Ablemitoğlu, Orta Avrupa ve Balkanlarda Türk eserleri, Türk azınlıkları ve şehitliklerimiz konusunda alan çalışmaları yürüttü. Bu çalışmalar çeşitli gazetelerde yazı dizisi olarak yayınlandı. 1995-1996 yılları arasında Birleşmiş Milletler Örgütü'nün bir projesinde UNDP görev alarak Moldova'da Gagavuz Türklerinin Latin alfabesine geçişiyle ilgili olarak danışmanlık hizmeti verdi. Buradaki görevi sırasında Cumhuriyet döneminin başında bölgede Atatürk tarafından görevlendirilen öğretmenlerin bulunduğunu belirleyecek, bu öğretmenlerin bugün yaşayan öğrencilerin anılarını derledi ve bir kısmını Kemal'in Öğretmenleri başlığıyla yayınladı. Çalışma alanına ilişkin çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Ablemitoğlu, şehit edildiği 18 Aralık 2002 tarihine kadar Ankara Üniversitesi'nde doktor öğretim görevlisi olarak binlerce öğrenciye 20 yıl boyunca Atatürk ilkeleri ve devrim tarihi derslerini verdi. İlk kitabı 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyet Rusya tarafından Kırım Türklerinin kendi topraklarından zorunlu göç ettirilişini anlatan ve 1974 yılında yayınlanan Yüz Binlerin Sürgünü'dür. Diğer kitapları Çarlık Rusyası'nda Türk Kongreleri 1905-1917, Şefika Gasparalı ve Rusya'da Türk Kadın Hareketi 1893-1920, Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası ve Kırım'da Türk Soykırımı isimli çalışmalardır. Hablemitoğlu'nun özellikle Türkiye dışında yaşayan Türk toplulukları ve Kırım Türkleri konusunda yayınlanmış tarihi belgelere dayalı çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Bir Kırım Türkü olan Doktor Necip Hablemitoğlu, Kırım Türklerinin Türkçü lideri İsmail Gasparlı'ya ait tarihi belgelerden oluşan bir arşive de sahipti. Ayrıca Türkiye'de ve yurt dışında faaliyet gösteren bölücü terör örgütleri ve Alman vakıfları ile Avrupa Birliği uyum yasaları içinde yer alan vakıflar yasası konularında çeşitli araştırmaları bulunan Hablemitoğlu, çalışma alanına ilişkin Türkiye'de ve yabancı ülkelerde sempozyum, panel gibi toplantılarda sayısız konferanslar verdi. Çeşitli televizyon ve radyo programlarına katıldı. Kendisi gibi öğretim üyesi olan doçent doktor Şengül Hablemitoğlu ile evli, Kanice ve Uyvar adında iki kız çocuk babasıydı. Bütün çalışmalarına ilişkin geniş bilgi için http://www.hablemitoğlu2003.cjb.net adresindeki online yayından yararlanılabilir. Sayın Nuh Mete Yüksel'in Necip Hablemitoğlu'nun tanımladığı sözleri izinden gideceklere de yol göstermektedir. Ülkemiz son yıllarda milli devlet ve Atatürk düşmanı cereyanların hücumuna maruz kalmıştı. Bir tarafta bölücüler, bir taraftan cumhuriyet düşmanı siyasal İslam, diğer taraftan Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti beğenmeyen ikinci cumhuriyetçiler ve nihayet Lozan'ı bir türlü içine sindiremeyen Avrupa, bu karanlık tablo içinde boğulurken karanlıkları delen bir takım yıldızlar belirdi. Bunların en kuvvetlisi kutup yıldızı gibi yol gösteren Necip Hablemitoğlu oldu. Necip Hablemitoğlu ne yaptı? Bize yabancıların oyunlarını anlattı. Yabancılarla işbirliği yapan yerli hainleri tanıttı. Tek ışıklı yolun Atatürk'ün yolu olduğunu gösterdi. Tanıdığım Necip Hablemitoğlu daima güler yüzlüydü. Tevazu sahibiydi. Yoğun bir çalışma ortamında olmasına rağmen hiç şikayet etmedi. Zira o bir kahramandı. Kahramanlar şikayet etmez. Kahraman devleti için, ulusu için kendini eriten, daima fedakarlıklar yapan, gerektiğinde ölmesini bilen insandır. Bizlere düşen görev Hablemitoğlu'nun yolundan yürümek, bayrağını daha ilerilere götürmek ve hainlere fırsat vermemektir. Kendisine Tanrı'dan rahmet dilerken bütün Türk milletini başı sağ olsun diyorum. Armağan, emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, emekli Kemal Yavuz, emekli Orgeneral Doğu Aktulga ve diğer Kemal'in askerlerine, Oramiral Güven Erkaya'nın aziz hatırası önünde sonsuz minnet ve saygıyla. Yayın evinin ön sözü. Bu kitap Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal'in bir aydını Doktor Necip Hablemitoğlu'nun son çalışmasıdır. Cumhuriyet aydınları Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışyalı, Turan Dursun, Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Doktor Orhan Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı Doğan Öz ve daha niceleri gibi irticai saldırıların hedefi olmuş ve alçakça katledilmiştir. Atatürk'ün emanet ettiği layık cumhuriyeti korumak hepimizin öncelikli yurttaşlık görevidir. Ne yazık ki bugün gelinen noktada layık cumhuriyet tehlikededir ve irticai saldırıların hedefi olmuştur. Yayın evi olarak bu kitabı yayımlamaktaki amacımız layık cumhuriyetin tüm kurum ve kuruluşlarının Atatürk ilkeleri doğrultusunda güçlenerek gelişmesidir. Laik cumhuriyetimizin güçlenmesi ancak kurumlarında yuvalanmış veya yuvalanmaya çalışan irticai unsurlardan arınmasıyla mümkün olabilir. Bu nedenle Cumhuriyet Şehidi Doktor Necip Hablemitoğlu'nun yapmış olduğu çalışmanın cumhuriyetin kurumlarını değil, bu kurumları zaafa düşürenleri hedef aldığı açıktır. Doktor Necip Hablemitoğlu'nun Köstebek adlı kitabını yayımlamayı laik cumhuriyete bir hizmet sayıyor ve onur duyuyoruz saygılarımızla. Hayri Bildik, Şubat 2003. Ön söz. Yıl 1925. Büyük Atatürk genç cumhuriyetin yurttaşlarına ve dış ülkelere şu tarihi mesajı veriyordu. Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz. Yıl 2002. Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olma yolunda devrimlerden dönüş sürecinin sancılarını yaşıyor. Geçtiğimiz yüzyılın başında İngiliz işbirlikçisi Derviş Vahdeti, Said Molla, Dürrizade Abdullah, İskilipli Atıf gibi mürtecilerin tasfiyesi üzerine Cumhuriyet kurulmuştu. Bugün küreselleştiği iddia olunan dünyada gerçek anlamda küreselleşen Türkiye vatandaşı mürteciler, İngiltere'nin yanı sıra ABD, Almanya, Libya, Suudi Arabistan gibi ülkelerden yönetilmeye, yönlendirilmeye devam ediyorlar. Yalnız bir farkla ki ABD'den gelen kimi müritler Türkiye'de milletvekili seçilip türban krizi yarattıktan sonra tekrar ana vatanlarına geri dönerken, kimi dervişler de milletvekili olmadıkları halde Türk hükümetine dışarıdan bakan olarak girebiliyor, yabancı taleplerinin takipçiliğini yapabiliyor. Ve bu araştırma konusu olan yasa dışı hoca efendi sanını kullanmayı yeğleyen kimi şeyhler de sanki gizli bir mübadele protokolü varmış gibi kendi ülkesinden yeni vatan ABD'ne rahatlıkla hicret edebiliyor. Yeni bin yılın şeyhlerinin, dervişlerinin, müritlerinin ve de meczuplarının amaçlarının da değiştiği gözlemleniyor. Artık amaç bir şeriat devleti kurmak değil, şeriat iktidarı parayı her türlü gücü ele geçirmenin sadece simgesel klişeleşmiş adı. Mürtecilik yani gericilik de artık salt dinsel anlamda kullanılmıyor. Tam bağımsız bir devleti ve kazanımlarını ortadan kaldırarak düğünü umumiye döneminde olduğu gibi ülkeyi uluslararası finans merkezlerinin denetimine sokmak da geriye gitmek anlamında mürtecilik olarak değerlendiriliyor. Aynı şekilde koşulsuz AB teslimiyetçiliğini savunarak devlet egemenliğini kayıtsız şartsız ulusa değil Brüksel'e bağlamaya çalışanlar da Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın uzantıları olarak bu anlamda mürteciliği temsil ediyor. Anavatan kavramını Türkiye sınırlarından çıkarıp AB sınırlarına mal edenlerin milliyetçi muhafazakarlığı ile IMF, Dünya Bankası ve AB çıkarlarının sözcülüğünü, savunuculuğunu ve de tetikçiliğini yapanların yeni solculuğu tıpkı Fethullah Gülen'in ve müritlerinin din ve vatan anlayışıyla birebir örtüşüyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık, en hazin dönemini yaşıyor. Bir tarafta Türkiye Cumhuriyeti'ni koşulsuz savunan Atatürk ilke ve devrimlerinin sahibi ve takipçisi, aydınlanmacı, tam bağımsızlıkçı, sömürünün her türüne karşı evrensel barıştan yana, yurtsever, ilerici, ulusalcı kesim var. Ancak ne bir siyasal partiye, ne basın ve yayın kuruluşlar, ne de kendilerini destekleyecek ulusal sermaye gücüne sahipler. Ülkenin elden gidişini sessiz çığlıklarla izliyorlar. İşlerini ve iş yerlerini kaybedenler, üniversite kapılarında bekleyenler, sefalet sınırının altında yaşayanlar, ülke güvenliğini sağlamaya çalışırken baba ocağına tabut içinde dönenler, mumcular, üçoklar, aksoylar, kışlalılar ve olup biteni izleyen milyonlarca örgütsüz dağınık Türk yurtseveri. Karşı tarafta ise ülkeyi etnik ve mezhepsel esasa dayalı olarak bölmeye, yeraltı yerüstü ekonomik kaynaklarını pazarlamaya, din devleti kurmaya ve halkın dinsel inançlarını sömürmeye, hatta cumhuriyetin başına numara koymaya kararlı, zengin, güçlü, dış destekli, örgütlü vatan hainleri ve işbirlikçileriyle peşlerinden sürükledikleri ulusal bilinçten yoksun diğer bir kesim. İşte Köstebek adlı bu çalışma içinde bulunduğumuz kapkara dönemde devletimizin altının nasıl oyulduğunu, nasıl zaafa düşürüldüğünün binlerce örneğinden sadece birine ışık tutuyor. Türk devletinin istihbarat birimlerine sızmış, kadrolaşmış Fethullahçıları. Şeyhleri ABD'de yaşayan ancak kendi ülkesine devlet güvenlik mahkemesinde yargılanan CIA, MI6 ve BND gibi yabancı ülke istihbarat örgütlerine taşeronluk yapan bir cemaate mensup müritlerin asıl görevi kendileriyle mücadele etmek olan istihbarat birimlerinde kadrolaşabileceğini, devletin gücünü devleti savunanlara karşı kullanabilecek düzeye gelebileceklerini kim tahmin edebilir ki? Köstebek bu ihanet öyküsünün adıdır. Siz hiç Fethullahçıları devlete karşı bir tehdit olarak algılayan, şikayet eden ya da onlarla uğraşan bir PKK'lı, Brüksel ya da Köln merkezi bir terörist ya da bir TÜSİAD üyesi, ya da bir siyasal parti lideri, ya da bir ikinci cumhuriyetçi, ya da bir azınlık mensubu, ya da misyoner, ya da hükümet üyesi, ya da bir başbakan gördünüz mü? Nitekim Fethullahçıları kontr espiyonaj kapsamında iç ve dış tehdit odağı olarak tanımlayan ve mücadele konsepti geliştiren gelmiş geçmiş bir İçişleri Bakanı, bir Emniyet Genel Müdürü ve bir MİT Müsteşarı da göremezsiniz, gösteremezsiniz. Haklı olarak sorarsınız, kendi iç güvenliğini sağlayamayan, sızıntılara engel olamayan bir ulusal istihbarat birimi nasıl olur da ülkenin güvenliğini sağlar? Bu sorunun yanıtı doğal olarak olumsuzdur. Önünüzde iki tercih vardır. Ya çoğunluğun yaptığı gibi bu çelişkiye karşı başınızı çevirir, fark etmemiş gibi yaparsınız veya risk üstlenerek araştırmaya ve mücadeleye başlarsınız. Fethullahçılar Türkiye'de Mevleviler, Bektaşiler, Cerrahiler gibi salt dinsel inancını yaşamaya çalışan bir cemaat değildir. Uluslararası alanda at koşturan, son derecede tehlikeli bağlantılarıyla, ekonomik kaynakları ve eğitim kurumlarıyla Türkiye'nin yüz yüze olduğu en tehlikeli tehdit odağıdır. Örgütlenme modeli itibariyle Türkiye'de bir eşi yoktur. Örgütlenme modeli olarak tamamı CIA denetimindeki Moon, Falun Gong, Scientology gibi tarikatlarla benzeşmektedir. Fethullahçılar mevcut ekonomik kaynaklarını yapılabilecek en akılcı ve en değerli alana eğitim yatırımına tahsis ettiklerinden diğer şeriatçı yapılanmalara kıyasla ülkemizin sadece bugününü değil daha çok geleceğini tehdit etmektedirler. İşte bu yasa dışı yapılanmanın eğitimin yanı sıra en az onun kadar önemli olan istihbarat alanına yönelmesinde bir takım stratejik gerekçeler rol oynamaktadır. 1. Tüm dünyanın pek çok merkezinde uygulanmakta olan terörist ve kökten dinci ideolojik yaklaşımların yaptığı gibi devlete ya da yabancı devletlere karşı silahlı mücadele vererek hedefe varmanın mümkün olmadığını en kavrayan dinsel organize suç örgütü Fethullahçılardır. Mevcut sistemi yıkmak yerine takiyeyi ön plana çıkararak devlet yapısıyla çatışmayacak bir örgütlenmeyle zaman içinde devletin stratejik kurum ve kuruluşların içine sızmak ve ele geçirmek, bu yasa dışı yapılanmanın ılımlı görüntüsünün altındaki en önemli neden ve etkendir. 2. Fethullahçılar istihbarat birimlerine sızmakla kendilerine gelebilecek her türlü operasyonu önceden haber alma, önleme ve de karşı operasyonu başlatma olanağına sahip olmaktadırlar. Bu durum onlara sadece savunma değil saldırı olanağı da sağlamaktadır. 3. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmakta zorlanan ama buna rağmen yılmaksızın girişimlerini sürdüren Fethullahçılar istihbarat birimlerindeki kadrolarını alternatif silahlı kuvvetler olarak algılamaktadırlar. Bu durum onların kendilerini güvende hissetmelerine yol açmaktadır. Nitekim emniyet mensubu Fethullahçıların toplanma ve eğitim merkezlerine IŞİD kışlaları, emniyet içindeki kadrolarına da genel bir ifadeyle IŞİD orduları denilmektedir. Fethullahçıların emniyet içindeki kadroları, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı denge sağlama çabalarının bir sonucudur. Devletin ele geçirildiği, sistemin bütünüyle değiştirildiği, Çin Seddi'ne otağı kurulduğu en son aşamada, alternatif silahlı kuvvetlerin TSK'na karşı kullanılması olasılığından moral anlamda sıkça söz edilmektedir. 4. Fethullahçılar Türkiye'nin tek özel istihbarat örgütüne sahiptirler. Devletin istihbarat birimlerinin tüm olanaklarını kullanan, gizli bilgilerin tamamını elde eden bu yasa dışı örgüt, gerek kendi hasımları ve gerekse hedef siyasiler, gazeteciler, mafya babaları, bürokratlar, akademisyenler, askerler ve diğer önemli mensuplarının açıklarını içeren şantaj malzemesi olarak kullanılabilecek her türlü görsel ve işitsel band kayıtlarından, bu kayıtlara ait çözümlerden, fotoğraflardan, her türlü resmi belgeye, hatta kişisel anekdotlara kadar her şeyi içeren bir arşive de sahip bulunmaktadırlar. Parayla satın alamadıklarını, hatta korkutamadıkları hasımlarına karşı çarpıtılmış fabrikasyon bilgi ve belge tanzimi de bu örgütün ilgi ve uzmanlık alanı içindedir. Aynı şekilde Fethullahçılar kendi şirketlerine rakip şirketleri bertaraf etmek için bu özel istihbarat örgütünü kullanmaktadırlar. Bunun için daha çok kaçakçılık duyumları çerçevesinde şirket merkezlerine yapılan aramaların yıkıcı etkisinden söz edilmektedir. Aynı taktik hasım, vakıf, dernek ve şahıslar için de uygulanmaktadır. Bu örgütün servis hizmetlerinden kimi siyasilerin sıkça yararlandığı yolunda duyumlar alınmaktadır. Özel istihbarat örgütü sayesinde radikal sosyalist partilerin dışında seçim barajını aşma olasılığı kuvvetli olan tüm siyasal partilerde Fethullahçıların aday gösterme gücünün söz konusu olduğu bilinmektedir. Bu örgüt aynı zamanda hasımların enterne edilmesi, etkisizleştirilmesi ya da tasfiyesi, yandaşların ise önemli yerlere getirilmesinde işlevsel rol oynamaktadır. İşte köstebek çalışması Fethullahçıların bu az bilinen karanlık yüzüne ışık tutmak amacıyla hazırlanmıştır. Özellikle basın savcılarının şu gerçeği bilmeleri gerekmektedir. Bu kitap İçişleri Bakanlığı ya da Emniyeti tahkir ve tezif amacıyla kaleme alınmamıştır. Aksine kitabın yazılmasına İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT gibi kuruluşlara devletin güvenliğini koruma gibi asli görevlerini hatırlatma ve bu görevlerinin gereğini talep etme amacı ön planda tutulmuştur. Bu kitabı hazırlarken Fethullahçı istihbaratçıların imam düzeyindeki mensuplarına moral amacıyla dağıttıkları istihbarat evrakı yazılı dosyalardan gizli, çok gizli kaşeleri, yazışmalar, soruşturma evrakları, ifade tutanakları, yazılı savunma ve diğer matlu metinler çok yararlandığımı belirtmek istiyorum. Ama bunun için de Fethullahçılara teşekkür etmem gerekmiyor. Buna karşılık Fethullahçı kadrolaşmaya karşı mücadele verdikleri için zarar gören ve bu çalışmada yardımlarını esirgemeyen Kemal'in polislerine minnet duygularımı sunuyorum. Hukuksal yardımlarından dolayı dost ve fedakar avukatım Hüseyin Bozoğlu'na ve avukat Neşet Yıldırım'a, Yeni Hayat dergisinin sahibi avukat Hanifi Altaş'a ve ayrıca bu alandaki çalışmalarından yararlandığım Doktor Ümit Emre'ye, M. Emin Değer'e, Ergün Poyraz'a, Züheyr Kındıra'ya, Serhat Eş'e ve Yasemin Güner'e teşekkür ediyorum. Daha dün TBMM, AB ve ABD'nin dayatmaları sonucunda 30 binden fazla vatandaşımızın ölümünden, 100 milyarlarca dolarlık ekonomik kayıptan sorumlu Abdullah Öcalan için idamı kaldıran ve Türkiye'nin ulus devlet özelliğinin temellerine dinamit koyan bir uyum yasa paketini kabul etmiştir. Hukukun temel kuralıdır, kişiler için yasa çıkarılamaz. Başta ABD olmak üzere hiçbir AB ülkesi kendi iç hukuku ile ilgili dış dayatmalara izin vermez, veremez. Bu olguya rağmen batılı ülkeler bağımsız Türk yargısına söz konusu müdahale ile kabaca tecavüzde bulunmuştur. Hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı ilkelerinin bu şekilde çiğnenmesiyle artık yeni dış müdahalelere de resmen yol açılmıştır. Bu zaafiyeti sergileyen TBMM üyelerinin Abdullah Öcalan için ne zaman af çıkaracakları hiç şüphesiz henüz bilinmiyor. Ama bu arada Fethullahçıların beklentisi de ortaya çıkıyor. Fethullah Gülen aynı dayatmacılıkla belki yarın tıpkı Hümeyni gibi ve Hümeyni işleviyle Türkiye'ye döndürülürse, acaba TBMM ya da hükümet hayır mı diyecek? Türkiye'deki tüm ulusalcıları Fethullahçı tehlikeye karşı çok geç olmadan birlikte hareket etmeye, istihbarat birimlerindeki Fethullahçı unsurların temizlenmesi için kamuoyu oluşturmaya çağırıyorum. Doktor Necip Ablemitoğlu, 5-8-2002, Çankaya, Ankara.